Ayrım 20. Kader ağlarını örerken. Agopşiye Hacıkyan, sayfa 281. Alacakaranlık, Asya yakasını kıyı boyunca tatlı renklere boyamıştı. Nayiri ve Nur küçük bir yolda yürüyorlardı. Bu yol bir gül bahçesine uzanıyordu. Ortada siyah mermer bir havuz, havuzun öteki yanında da lalelerden oluşturulmuş bir göbek vardı. İlkbahar serinliğine karşı Kerim, sofrayı havuzun kenarına kurmuştu. Havuzun ortasında ağzından su fışkıran yunus şeklinde bir fıskiye vardı. Çiçek tarhlarının ortasındaki bu havuz, tüm misafirlerin durup dinlenmeyi sevdiği bir yerdi. Kerim, içinde buharda pişmiş bir istakoz, kızarmış karides ve yine kızarmış barbunya balığı dolu kocaman bir tepsiyle göründü. Nur, tabağındakilerle oyalanıyordu. Nayiri'nin yakında gidecek oluşu aklını meşgul ediyordu. Münakaşadan sonra Nayiri, onu kaybetmemek için her türlü savaşa hazır olduğunu söylemek, Nur ise bu aşkın imkansızlığını anlatmak için bir araya geldiler ve yeniden birbirlerinin kucağına düştüler. Nayiri, New York'a dönmeden bir haftaları daha vardı. Nur'a uzandı, elini onun elinin üzerine koydu. Seni korkunç özleyeceğim. Nur onu öpmek istedi ama Leyla'nın pencereden onları izleyebileceğini düşündü. Nayiri biraz sinirliydi. Böyle olduğu zamanlarda gözlerinde altın ışıklar oluşuyordu ki bu onun cazibesini arttırıyordu. Esin'le benden önce tanıştığını biliyorum. Seni onunla bırakacak olduğumu bilmek yüreğimi yaralıyor. Seni paylaşmaya tahammül edemiyorum. Lütfen arkamdan New York'a gel. Nur ona doğru eğildi. Gerçekçi olalım Nayiri. Onun yanağını okşadı. Bu kez Leyla'nın perde arkasından onları izlediğini bile bile üstelik. Sonra kız kardeşine baktı ve onun yokluğunun kendisini nasıl alt üst edeceğini hesaplamaya çalıştı. Aynı zamanda da kendini kapıp koyvermenin doğru olmadığını, gerçeklerle yüzleşmek gerektiğini de biliyordu. Seni tüm varlığımla seviyorum diye ekledi Nayiri elini geri çekerken. Emin ol geleceğim New York'a. Orada Kardam şirketinin şubesini oluşturmak istiyorum. Jake yardım edecek. Bırak işleri düzenleyeyim. Yakında seninle birlikte olacağım. Nayir'in yüzü neşeyle aydınlandı. Onun gelecek olduğunu bilmek bile mutlu olmasına yetmişti. Kızarmış balıklar soğumuştu. İkisinin de canı yemek istemiyordu. Nur bir bardak beyaz şarap doldurdu. Esin'in de oraya geleceğini daha sonra söylerim. Bu haberi hemen aktarmadığı ve ertelediği için kendini korkaklıkla suçluyordu. Birden tüm cazibesiyle onlara doğru gelen Leyla'yı fark ettiler. Kerim uzaktan onun geldiğini görmüş, yerlere kadar eğilmişti. Nur ona bir koltuk hazırlamak için ayağa kalktı. Leyla oturmadan önce Nayiri'yi öptü. Böylece ona aileden biri olduğunu anlatıyordu. Ne karıştırıyorsunuz bakayım ikiniz? Öylesine sorulmuş bir soruydu. Yanıt beklemiyordu. Rica ederim, yemeğe devam edin. Bu akşam size katılamadığım için beni bağışlayın. Leyla'nın bakışları garipti, hüzünlüydü. Her zamankinin aksine makyaj yapmamıştı. Çenesinin altındaki yara izini de örtememişti. Yalnız mısınız? Esin size katılmıyor mu? Sorusu sadece merak değil, hoşnutsuzluk da içeriyordu. Hastanede çok işi var diye yanıtladı Nur. Nayiri fırsattan yararlandı. Hala onu tanıyamadığım için üzgünüm. Göreceksiniz çocuğum, çok tatlı bir insan. Bu arada New York'ta iş bulmuş. İyi mevkide üstelik. Hepiniz orada birbirinizi tanıyacak vakit bulursunuz. Nayiri bir an kontrolünü kaybedecek sandı. Onu da götürüyor. Bana söylemeye cesaret edemedi. Nur'a baktı, elleri titremeye başlamıştı. Peçetenin altına gizledi. Nur tükürüğünü yutmakta zorlandı. Neyse, bir kerelik annesinin dedikoduculuğu işe yaramıştı. Böylece Nayir'in kıskançlık krizi geçirmesi engellenmiş oldu. Böyle gerilimi yüksek olduğu anlarda Esin'in ne kadar sakin ve dengeli olduğunu düşünüyordu. İdeal bir eş, dedi içinden. Üvey kız kardeşinin beklenmedik tepkisini engellemek için annesini uzun zamandan beri kafasında kurguladığı bir şeyden söz etmeye karar verdi. Anneciğim, size bir önerim var. İki kadın şaşkın birbirlerine baktılar. Nayir bir haftaya kadar bizden ayrılıyor ve... Leyla'nın bir an gözlerinden bir hüzün geçer gibi oldu. Yo, o kadar çabuk olmaz kızım. Daha uzun kalmalısınız. Ben sizi Antep'e götürüp ailenin geri kalan üyeleriyle tanıştırmayı düşünmüştüm. Oh, teşekkür ederim Leyla Hanım. Çok naziksiniz ama hemen geri dönmem gerekiyor. Buraya gelebilmek bile bir şanstı benim için. Öyle yerler gördüm ki pek çok turist görememiştir. Nayır'ın gidişini erteleyemeyeceğimize göre bir mehtap düzenlemek istiyorum. Mehtap bir Osmanlı eğlence geleneğidir. Su üzerinde teknelerde konserler verilir. Çevirinin notu. Harika fikir. Yıllar var ki mehtaba katılmadım. Gerçekten müthiş bir fikir. Leyla mutluluktan uçmuştu. Maro'nun yeniden yaşamında belirmesiyle oluşan boğucu sıkıntı birden yok olmuştu. Nayiri hiçbir şey anlamamıştı. Eminim çok hoş ve zevkli bir şeydir. Ama ben bu konuştuğunuz konudan hiçbir şey anlamadım. Ana oğul işbirliği etmenin rahatlığıyla bakıştılar. Günü geldiğinde göreceksin deyip göz kırptı Nur. Ben anneme dairesine kadar eşlik edeyim. Sonra komplomuza kaldığımız yerden devam ederiz. Leyla'nın yanakları mutluluktan pembeleşmişti. Gururla oğlunu koluna girdi. Yalnız kaldıklarında ona Esin'le evleneceğini söyleyeceğinden kuşkusu kalmamıştı artık. Bu oğlunun ona sunacağı hayatının en büyük mutluluğu olacaktı. O gün mehtap bir tepsi gibiydi. Donuk ışıkları yalının palmiyelerini aydınlatıyor ve palmiye yaprakları mermer rıhtımın üzerinde zebra sırtına benzer gölgeler oluşturuyordu. Davet tüm bahçeleri kapsıyordu. Garsonlar 200'ü aşkın davetli hizmet edebilmek için çırpınıyor, oradan oraya koşuyorlardı. Yöresel milli kıyafetler giymiş genç kızlar içki dağıtıyorlardı. Birkaç kez üst üste kokteyl servisi yapıldıktan sonra davetliler rıhtıma yanaşan yata çağrıldılar. Müzisyenler Nilüferli Havuz'un yakınında gruplaşmış, iskele kapısına inen basamaklardan inmek için acele eden davetlilere müzikle eşlik ediyorlardı. Merdivenlerin en üstünde kıyı polisinin oraya yerleştirdiği deniz polisleri bembeyaz giysileri içinde davetli hanımlara hem yardım ediyor hem de onlara birer kırmızı gül armağan ediyorlardı. Fenerler, projektörler, geminin lumbozlarından yayılan ışık ve takım yıldızlar gibi parıldayan rengarenk ampuller çevreyi aydınlatıyordu. Ana güvertede geleneksel Türk müziği çalan bir grup sanatçı hafif sesle çalmayı sürdürüyorlardı. Nur beyaz ceketinin içine kırmızı papyon takmıştı. Aynı renk kemeri kıyafetini bütünlüyordu. Davetlileri karşılıyor, ailesini onlara takdim ediyordu. Sıra Esin'e geldiğinde o sevgilisinin üvey kız kardeşini bilerek selamladı. Nayiri'ye gelince o rakibesine protokol gereği zoraki birkaç söz söyledi. Ama içinden keşke ortadan yok olsa diyordu. Kızın arkasından kötü kötü baktığını fark eden Nur, onları aynı masaya oturtmamakla isabet ettiğine karar verdi. Tanıştırılmalar resmi geçidi bittiğinde Nur derin bir soluk aldı. Çünkü bu tür sosyetik davetlere bayılan Leyla bile kaşlarını çatmaya başlamıştı. Ana güvertede şimdi orkestra günün moda parçalarını çalıyor, şampanya su gibi akıyordu. Leyla mutlulukla dostlarını izliyordu. Müzik, kalabalık, ay ışığı, Asya yakasının ölgün ışıkları ona yeni evli olduğu zamanları ve katıldığı mehtapları hatırlatıyordu. Her bir mehtap başlı başına bir peri masalı gibiydi. Baş kahraman da tabii ki kendisiydi. Orkestranın çaldığı swing ile kimsenin dansa kalkmadığını gören müzisyenler Doris Day'in söylediği bir şarkıdan esinlenerek bestelenmiş slow bir parçaya geçtiler. Nur bu geceden çok hoşnuttu. Onun organize ettiği ilk mehtaptı bu ve gerçek bir başarıydı. Esin küpeşteye dayanmış, kendini geminin sallantısına ve şampanyanın küpüğüne teslim etmişti. Kendini yerle gök arasında bir yerdeymiş gibi hissediyordu. Nur yanına geldi. İkisi yalnızdı. Esin, mutlu ama bitkin görünüyorsun. Sanki biraz da kaygılı gibisin. Yanılıyor muyum acaba? Nur kaygılıydı. Gecenin başından beri Nayir'in her an bir olay çıkarmasından çekiniyordu. Tanışma töreninde iki genç kadın karşılaştıklarında ortamın nasıl gerildiğini gözlemişti. Nayir'in saldırgan tavrını bir de kendisini fark etmiş olmasını diliyordu. Neyse ki o an Esin'in doktor arkadaşları etraflarını çevirmişti. Onun kıskanç ve baskıcı tavırlarına tahammül edemiyordu. Böyle zamanlarda yeğeni İlhan'la oynamak ona iyi geliyordu. Esin çok iyi bir anne olacak. Çocuk düşüncesi bile onu güldürmeye yetti. Yorgunum ama hala yapılacak işlerim var. Seni bırakıyorum. Nur ailenin oturduğu şerif masasına katıldı. Altan ona işaretle Nayir'in çok içtiğini anlattı. Bir yandan da onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Nur tango çalarken onu dansa kaldırdı. Nayir'i tahrik etmek ister gibi vücudunu ona yapıştırdı. Neyse ki hemen ardından orkestra Glenn Miller'ın swingini çalarak imdada yetişti. Nur uygun şekilde kendini uzaklaştırdı. Az sonra dans edenlerden yerlerine dönmeleri rica edildi. Gösteri başlayacaktı. Nur, Amerikan elçisinin yanındaki boş sandalyeye yerleşti. Projektörlerin aydınlattığı sahneye iki genç oryantal dansöz çıktı. Bunlar İstanbul'da yalnız özel davetlerde ve seçkin izleyiciler önünde dans eden sanatçılardı. Saz heyeti çifte telli çalmaya başladığında onlar da sırasıyla herkesin önünde dans ederek alanı turladılar. Kalçalarını kıvırarak ellerindeki zilleri çalıyorlardı. Kolları vücutlarıyla öyle uyum içindeydi ki masallardaki Kaf Dağı'ndan inmiş perilere benziyorlardı. Leyla Nayir'in yanında oturuyordu. Nayir'i suratını asmıştı ve göbek dansı hiç ilgisini çekmemişti. Çocuğum, üzgün görünüyorsunuz. Böyle güzel bir gecede mutluluğumu paylaşmanızı isterdim. Size bir sır açıklayacağım. Bunu ilk bilen siz olacaksınız. Güveniniz için teşekkür ederim, dedi Nayir'i hiç ilgilenmeden. Nurumuz evleniyor. Ne mutluyum bilseniz. Nayir'i tek kelime söyleyemedi. Yüzünden kan çekiliyormuş gibi hissetti. Midesi buruldu, başı dönmeye başladı. Ortam yarı karanlıktı. Bir projektör sahnedeki ud sanatçısını aydınlatıyordu. Leyla, Udi Hrant'ı alkışlamak için ayağa kalktı. Udi Hrant, bir zamanların görme özürlü Ermeni, çok ünlü ud sanatçısı. Çevirinin notu. Udi odun tellerini öyle bir vuruyordu ki sanki notaları ağıt olup denize dökülüyordu. Nayiri bayılacak gibiydi. Bu müzik onu daha da hüzünlendiriyor ve mutsuz ediyordu. Daha fazla dayanamayacaktı, masayı terk etti. Hafız Rahmi'nin sahne alma sırası gelip de güçlü sesiyle söylemeye başlayınca konuşmalar ve tabak çanak gürültüsü bıçak gibi kesildi. Şarkıcı Süreyya sadece aman aman diyerek şarkıya katılıyor. Bu da ruhları ve yürekleri etkileyecek kadar melodiyi güzelleştiriyordu. İzleyiciler sanatçıları bol alkış ve tezahüratla ödüllendirdiler. Doğu müziğinin tınıları batılı davetlilerin kulaklarını çok okşamasa da ortamın egzotik oluşu ve coşku onları da çok etkilemişti. Leyla işte o an şaşkınlıkla Nayir'in yanında olmadığını fark etti. Yat, Sedef Adası'na yaklaşırken davetliler havai fişeklerle karşılandılar. Ritmik patlamalar gökyüzünü kucaklayan ateşten ışık kümeleriyle bitişte oluşturulan renkli ışık demeti gemide bulunanlardan büyük alkış aldı. Nur, Nayir'in uzağındaydı, rahatlamıştı. Bir tek görevi daha vardı, sahneye çıkıp davetlilere teşekkür etmek. Orkestra sustu. Mikrofonu eline aldığında herkes ona dönmüştü. Sevgili dostlarım, böyle uzun bir geceden sonra kimsenin unutup dinlemek istemeyeceğini biliyorum. Bir tek şey söylemek istiyorum. Bu gece burada bulunmanız bu yılı aldığım en güzel armağandı. Büyük salon bir anda "Yaşa Nur, bravo!" sesleri ve alkışlarla inledi. Hepinize teşekkür etmek istiyorum. Son dakikada davet ettiklerim bile coşkuyla gelmeyi kabul ettiler. Annemin söylediğine göre Kardam ailesinin düzenlediği en son mehtap savaştan sonraki bir tarihe uzanıyor. Söz veriyorum, bir sonraki için bu kadar uzun süre beklemeyeceğim. Kısa bir sessizliğin ardından yeniden alkışlar duyuldu. Nur, Nayir'in bulunduğu masaya bir göz attı ve onun yerinde olmadığını fark etti. Alkışlar sakinleşince Altan kardeşine yaklaştı. Kız kardeşin çok işti. Koşarak dışarı çıkınca karım onu denize kusacağını düşünmüş. İyi ki arkasından gitmiş. Küpeşteden düşmek üzereymiş. Altan düşünceliydi, ekledi. Ona iyi göz kulak ol. Bana çok kırılgan biriymiş gibi göründü. Nur nereye gideceğini bilemeden bakınıyordu. Altan onu durdurdu. Melek onun yanında. Doktor sakinleştirici vermiş, uyuması lazım. Sen nişanlın ve davetlilerinle ilgilen. Leyla gece boyunca mükemmel ev sahibesi rolünü oynamıştı ve bu gece Nur'la birlikte kazanılmış bir zafer gibiydi. Oğlunu sonunda tüm tehlikelere karşı koruduğunu sanıyordu. Oğlu ona geri dönmekle kalmayıp bir de evleneceğini müjdeleyerek Leyla'yı mutlu etmişti. Gözleri parlıyor ve etrafını çevirenlerle 10 kat daha fazla istekle konuşuyordu. Boğazı geçerlerken şafak sökmeye ve sabahın ilk ışıkları gökyüzünü aydınlatmaya başlamıştı. Yat yalıya geri dönmek üzereyken gökyüzü solgunlaştı. Yıldızlar birer birer sönüyordu. Gökyüzünde hala parıldamayı sürdüren bir ikisi ise sanki çok yakındaymışlar da insan onları asıldıkları yerden alıp anı olarak yanında götürebilirmiş gibi duyumsuyordu. Nayiri için bu şehrin anıları bulanık ve karışıktı. Öğleden sonraki uçakla geri dönecekti. Uçağa binmeden önce Nur'u dudaklarından öptü. Bu kez çok ciddiydi. Nur ona kendisine iyi bakmasını söyleyince de "Neye yarar? Ben dün geceden beri zaten ölüyüm." diye yanıtladı. Sulukule Çingenelerinin reisi Solak Bekir namıyla ünlüydü. 50 yaşlarındaki bu adam çok sert biriydi. Şimdiye kadar hiçbir rakibi kötülükte ve güç gösterisinde onun önüne geçememişti. Çeri kabilesine katıldığı zaman hemen kendini kabul ettirmişti. Kimse nereden geldiğini bilmiyordu. Onun lanetleyenlerden biri olan Rahmi anlatmıştı. Kampa sarhoş döndüğünde karılarını dövmeye alışkanlık edinen bu tip onları öyle yere serermiş ki kadınlar günlerce taşların üzerinde yatarlarmış. Ne yaparsa yapsın kimse asla onun işlerini burnu sokmaya cüret edemiyormuş. Bekir parayla tüm sorunları halletme konusunda ünlenmişti. Bu konudaki yeteneği tartışma götürmezdi. Bekir'e iyi para ödendiğinde can sıkıcıyı ortadan yok ederdi. Bunun için başlık her zaman hazırdı. Umulmadık kaza ya da iş bitirmek. Rahmi yuvarlak çarktı. Bıçağını biliyordu. Çarkı ayağıyla çeviriyor. Arada bıçağın keskin tarafını birkaç damla su damlatıyordu. İncil'deki kahinlere benziyordu. Göz bebekleri renksiz koyu gözleriyle insana kesecekmiş gibi bakıyordu. Kalın kaşları, sakalı ve tıraş edilmiş kafası bu görüntüyü pekiştiriyordu. Ona keşiş Rahmi diyorlardı. Çünkü tek başına bir çilekeş gibi yaşıyordu. Rahmi, Çeri Bey'i Bekir'in de en az kendisi kadar çingene olduğundan emindi ama başka biri gibi görünmek, bilinmeyeni oynamak ve derebeyliğinin sağladığı çıkarlardan faydalanarak göçebelerin arasında karışmak işine geliyordu. Bekir yavaşça yanaştı. Sessiz rol yapan bir tiyatro oyuncusu gibi düğümlü kaslarını sergileyerek bıçağın bilenmesini izliyordu. "Güzel iş çıkarmışsın, bu akşam ona ihtiyacımız olacak." diyerek başıyla bıçağın uzunluğunu ölçermiş gibi işaret ettir. Rahmi tek söz söylemeden soran gözlerle ona baktı. Genellikle şefe soru sormak iyi sonuç vermezdi ama bu kez kendini onun sağ kolu gibi hissetti. Şu liman inan tepenin dibinde berbat, paslı, ondüle teneke damlı, çürük çarık kulübede yaşayan tipi hatırlıyor musun? diye homurdandı Rahmi. Dostlara yanlış yapmış. Hiç anlatılmaması gereken birini ötmüş. Rahmi memnundu. Para kazanacaktı. İşi yolundaydı. Onayladığını belirtmek için homurdandı. Bir başka tip daha var diye ekledi Bekir sesini kısarak. Büyükbaşlardan. Ötekinin anlattıklarını dinlemiş. Dinlememeliydi. Ona da geçmiş olsun. Vakit geldiğinde gelip seni götürürüm. Altan cipini paslı kulübenin yolunda park etmiş, sahibinin gelmesini bekliyordu. Altan adamın adını hatırlamıyordu. Ona açlık grevi yapan sıska adam adını takmıştı. Para istemeden kaçakçılarla ilgili tüm bilgiyi verip onun iş sürebilmesini sağlamıştı ama gerçekte bu adamın paraya ihtiyacı olmalıydı. Dünya yüzünde kimin ihtiyacı yok ki diyordu Altan. Tütün işçilerinin kurşun gibi ağır bir havada güneş altında çalıştıklarını ve işlerinin zorluğunu biliyordu. Adam karşı çıkıyordu ama Altan ona küçük bir ikramiye vermeyi kararlaştırmıştı. Mutlaka memnun kalacaktı. Altan merak etmeye başlamıştı. Gecenin bu saatinde dışarıda ne iş var acaba? Herhalde birkaç kuruş fazla kazanabilmek için bir iş kabul etti diye düşünüp cipin motorunu çalıştırdı. Böylece adam onun geldiğini uzaktan duyacaktı. Sıska adam motorun sesini duymuyordu. Altan'ın ona hazırladığı ikramiyeyi de almaya gelemeyecekti. Derme çatma kulübesinin içinde boğazı kesilmiş yatıyordu. Kendi kanında yüzüyordu. Bir domuz yavrusu gibi dedi Rahmi. Sonra kanlı bıçağı pantolonunun paçasına silerek temizledi. Biraz sonra fırtınada çöken orman yolunun gerisinden gelen motor sesini duydular. Bir bulut ay ışığını örtmüştü. Bekir kedi gibi yumuşak ve sessiz çipin arkasından yaklaştı. Bıçağın sapını elinde sımsıkı tutmuş, kendinden emin, bıçağı Altan'ın boynunun arkasından sapladı ve kalbine kadar batırdı. Ay ışığı buluttan çıktığında Bekir ve Rahmi çoktan uzaklaşmışlardı. Kurbanlarını cebinde buldukları parayı paylaşıyor, bir yandan da gülüyorlardı. Gecenin sessizliğinde Altan gövdesi direksiyona devrilmiş, sanki uyuyor gibiydi. 27. Maro havaalanına kızını karşılamaya gitmişti. Ona kavuşmaktan mutluluk duymuştu ama gözlerinin etrafındaki halkaları ve soluk yüzünü görünce endişe duymaya başladı. Nayiri gözyaşları içinde kendini annesinin kollarına attı. Burada olduğun için sağ olmam. Beni hemen evime götür. Takside geri dönerlerken Maro için zaman sanki geçmek bilmiyordu. Kızına sorduğu her soruya başıyla hayır diyordu. Evine gidince de ısrarla yalnız kalmak istediğini söyledi. Maro sertçe çıkıştı. Lafını bile etme. Şimdi bana ne olduğunu söyleyeceksin. Yolculuğa çıktığın gün olduğundan daha kötü döndün. Korkunç şeyler mi oldu oralarda? Onunla evlenecek diye hışkırdı Nayiri. Nur'la mı? Esin mi? Ne var bunda? Anneciğim istemiyorum. Evlenmesin. Maro'nun dizlerinin bağı çözüldü ve kanepeye çöktü. Kızının başını dizlerinin üstüne yatırdı. Saçlarını okşayarak onu sakinleştirmeye çalıştı. Şimdi anlamaya başlamıştı. Nur'a birdenbire duyulan ilgi, Greg'in aniden ortadan yok oluşu. Kızının gözlerine baktı. Ne salakmışım. Bu pırıl pırıl gözler aşık bir insanın gözleriydi. Kardeşler böyle bakışmaz. Bunalım, aşk acısı, gözlerim körmüş. Onu seviyor musun? Tahmin edemeyeceğin kadar çok. Maro kendini bıraktı, gözlerini kapadı. Rıza ona gülüyordu. Tanrım, onu nasıl sevmiştim. Ben de çok sevmiştim. Anılar beynine üşüştü. Özlem yüreğini sıkıştırdı ve ağlamaya başladı. İki kadın her biri kendi anılarıyla ve imkansız aşklarıyla kuşatılmış, birbirlerine yaslanmış oturuyorlardı. Sonunda Maro kızını omuzlarından tuttu, yüzünü yüzüne yaklaştırdı. Kızım, ikini de sevmememiz gereken erkekleri sevdik. Onlar bize ait değillerdi. Ben içimdeki acıyla yaşadım. Sen de seninkini unutacaksın. Çok zor olacak, biliyorum ama daha birlikte yapacağımız çok güzel şeyler var. Altan'ın ölümü Nur'u perişan etmişti. Öyle büyük bir acıydı ki üstesinden gelemiyordu. Ömrünün sonuna kadar unutamayacağı başka bir şey ise yaşlı Kerim'in çağrılmadan bürosuna girip gözleri yuvalarından fırlamış bir şeyler söylemeye çalışmasıydı. Nur onu zorla kanepeye oturttuğunda yaşlı adamın anlaşılmayacak kadar karışık konuşması sürüyordu. Ah Altan! Polis aşağıda derken soluğu kesiliyordu. Nur basamakları üçer beşer indi. Ardına kadar açık olan giriş kapısını basamaklarına duran komiser Mehmet'i hemen tanımıştı. Adamın bakışları sertti, çeneleri kasılmıştı. Nur komiserin koluna geldi ve dilinin ucuna kadar gelen soruları soramadı. Gözleriyle sorgulamaya çalıştı. Duymamak için varını yoğunu verebileceği sözler kulağında yankılanmaya başladı. Ağabeyiniz Altan öldürülmüş. Komiserin sözleri sanki midesini delmişti, yıkıldı. Daha sonra acı yerini korkunç bir nefrete bıraktı. Kim diye bağırıyordu, onu görmek istiyorum diye haykırıyordu. Polis buna benzer durumlar gördüğü halde onun deli bakışlarından korktu. Birkaç dakika sonra Kerim ona bir bardak buzlu su getirdi. Nur yavaş yavaş kendine geliyordu. Yıldırım çarpmış gibiydi. Komiserin sözleri tüm varlığını ele geçirmişti sanki. İçi dışı bu cümleyle sarsılıyordu. Altan ölmüştü. Ağlamaya başladı. Başını ellerinin arasına aldı. Ağladı, ağladı. Kerim efendisinin acıdan kendini kaybetmiş halini görmemek için mutfağa kaçtı. Komiser Mehmet, holde durduğu yere çakılmış gibi duruyordu. Acıdan bir çocuk gibi ağlayan bu adamın karşısında çaresizlikten donup kalmıştı. 20. ayrımın sonu, sayfa 293.